Ayrım 56, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 663. Drew antrenin kapısını açıp dar koridora girdi. Aceleyle soldaki üçüncü kapıya gitti. Kapıya bir defa vurup hemen açtı. Kafasını masaya dayamış uyumakta olan François'yı irkilterek. François ok gibi doğruldu, koltuğuna yaslandı.
Quoi c'est pas?
Ne haber direksiyoncu, dedi Latam kapıyı kapatırken. Şekerleme yapıyorsa da. Sana gıpta ediyorum. Yorgunluktan ölüyorum ben.
Monsieur Latam, burada ne işiniz var?
Aklımda bir şey var. Belki bilebilirsin François.
Mon Dieu, neyi bilebilirim?
Claude Moreau'ya yakındın değil mi? Senin eşini tanırdı. İsmi neydi? Yvonne. İki çocuğunuzu da.
Oui, ama öyle içli dışlı değil Monsieur. Birbirimizi bilirdik. Ailelerimizi de ama uzaktan.
Ve sen Moreau'nun ağır topu Jacques Bergeron'la da epey sıkı fıkıydın.
Sıkı fıkı mı?
Sen de Jacques'la sen, baş sürücü ve baş yaver, her zaman patronunuzla beraber, yılların mesai arkadaşlığı ile birbirine kenetlenen üçlü, her zamanki silahşörler. O kadar sıradan, o kadar alışıldık, o kadar kolay kabul edilen bir manzara ki, çünkü her gün bir arada görülüyordunuz.
Bilmece gibi konuşuyorsunuz Monsieur.
Hem de nasıl, çünkü olay bir bilmece, son derece basit bir bilmece. Öldürülmekten kurtulan iki kişinin acısını kim sorgulayabilir ki? Birkaç saat önce burayı arayıp Jacques'a nerede kaldığımızı söylediğimde kim çıktı karşıma?
Bunun için bir tahminde bulunmam gerekmiyor. Benimle siz konuşuyorsunuz Monsieur Latam.
Herkesin bir yerde bir takıntısı oluyor değil mi?
''Neden söz ettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok.'' dedi François öne doğru eğilerek. Sağ eli masanın kenarından bir çekmeceye doğru uzandı. Birdenbire çekmeceyi çekip açtı ama Drew üzerine atladı.
Sürücünün bileği üzerine çekmeceyi öyle bir şiddetle kapattı ki François çığlık atmaya başladı. Bu çığlık Latam'ın yumruğu adamın ağzında patlayınca yarıda kaldı. Fransız arkaüstü düştü. Sandalyesiyle vücudu yere çarptı. Drew bir anda üzerine çıktı. Onu gırtlağından tutup çekti, ayağa kaldırdı, duvara çarptı. Silah artık Drew'un elindeydi.
Şimdi konuşacağız seninle direksiyoncu. Ve konuşmanın aydınlatıcı olması gerek, yoksa işin biter.
Bir ailem var Monsieur, bir karım ve çocuklarım. Bunu nasıl yapabilirsiniz?
Ana baba, çoluk çocuk demeden kaç ailenin o lanet kamplarda parçalandığından, beton binaların içine nasıl çırılçıplak koşturulduklarından ve o binalardan nasıl cesetler halinde çıktıklarının haberin var mı senin orospu çocuğu?
Ben o zaman hayatta bile değildim.
Hiç mi duymadın? Binlercesi Fransızdı, toplanıp ölüme gönderildiler. Bu seni rahatsız etmiyor mu?
Anlamıyorsunuz Monsieur, size işbirliği yaptırma yolları var.
Ne gibi? Ve eğer yalan söyleyecek olursan silahı kullanmak için zahmet etmeme gerek bile yok. Boynunun iki yanındaki damarları bir sıktın mı işin biter, anladın mı? Boğaz'da ekranına bakan radar uzmanı gibi gözlerden anlarım, umarım bir yanlış yapmam. Jacques Bergeron bir neo, öyle değil mi?
Evet, ama siz nasıl anladınız?
Yorulduğun ve yolunu kaybettiğinde her şeyi yeniden gözden geçirerek gerilere dönersin. Tüm bilgilere erişebilen, oyuncuların her an nerelerde olduğunu bilen biri olmalıydı bu. Önce bunu Moreau sandım. Onun da adı listedeydi, kahretsin. Ona hiçbir şey diyemedim. Sonra onu temize çıkarabilecek tek kişi, yani patronum, onu akladı.
O zaman kimdi peki? Benim nerede olduğumu bilen, ister Vida Juif'te ağabeyimle olsun, ister birinden birine taşınıp durduğum otellerde olsun, kim benim nerede olduğumu biliyordu? Kim Karin'le benim bir gece bir kaldırım kafesinde Claude'la beraber oturduğumuzu biliyordu? Oranın sahibi bizi dışarı kaçırmasaydı ölecektik. Kim Doktor Kröger'le metro işini berbat etti? O silah atışları, Harry Latham'ı geçip giden trende gördüğünü iddia eden adam.
Harry Latham yoktu ki, Harry bendim ve ben de orada değildim.
Bütün bu acayipliklerin cevabı ise Jacques adında biriydi.
Bunlardan hiç haberim yoktu. Yemin ederim ki bilmiyordum.
Ama onun bir ne olduğunu biliyordun değil mi? Fransa'da derinlere sızmış, belki de en derindeki Nazi. Haklı mıyım?
Evet. Fransuva ciğerlerinde hava kalmayana kadar soluk alıp verdi. Sessiz kalıp isteklerine uymaktan başka seçeneğim yoktu.
Neden?
Bir adam öldürdüm ve Jack onu öldürdüğümü gördü.
Nasıl?
Onu boğdum, anlamaya çalışın Mösyö. Ben çok uzun saatler boyunca çalışıyorum. Bazen günlerce eve gelmediğim oluyor. Ailemin yanında olamıyorum. Daha ne söyleyebilirim ki?
Çok daha fazlasını dedi Drew.
Karım bir sevgili bulmuş. Karanlık, yatağı çevrilediği zaman her koca gibi ben de farkı anlayabilirim. Adamın kim olduğunu bulmak için ikinci şubenin kaynaklarını kullandım.
Pek de resmi bir iş sayılmaz ha?
Hiç sayılmaz. Ama bilemediğim şey Jack'ın benim her araştırmamı, her telefon görüşmemi izliyor olmasıydı. Bu şahısla bir buluşma saptadık. Bir sürü borç ve batırdığı salonlarıyla yüklü bir sabıkası olan kokuşmuş bir kuafördü. Montparnasse'da ara sokakların birinde buluştuk. Karımın hareketlerine müstehcen atıflarda bulundu. Bunu yaparken de gülüyordu. Aklımı kaçırdım, ona saldırdım ve gözümü kırpmadan öldürdüm. Ara sokaktan çıkarken Bergeron beni gördü.
Böylece seni ele geçirdi.
Öbür seçeneğim hayatımın sonuna kadar hapis yatmaktı. Kızılötesi gece makinesiyle fotoğraflar çekmişti.
Ancak yine de karınla tekrar bir araya geldiniz.
Biz Fransızız Mösyö. Ayrıca ben de bir aziz değilim. Barıştık ve evliliğimiz şimdi sağlam. Çocuklarımız var.
Ama sen Bergeron'la bir naziye çalışıyordun. Bunu nasıl haklı çıkaracaksın?
Hayatımın kalan kısmını hapiste geçirmek istemiyordum. Siz ister miydiniz? Karım, çocuklarım, ailem. Ve Mösyö, ben asla onun için adam öldürmedim, asla. Bunu başkalarına yaptırırdı, ben kabul etmezdim.
Latım adamı bıraktı ve oturmasını işaret etti. Pekala direksiyoncu, şimdi seninle bir anlaşma yapacağız. Yanılmıyorsam, yanıldığımı da zannetmiyorum, sen ve Jack buradaki tek neolarsınız. Sen istemeye istemeye yapansın. İkinizden fazlası çok tehlikeli olurdu. Bir efendiyle bir köle, mükemmel bir kombinasyon. Sana söyleyeceklerimi yaparak isteksizliğini kanıtlayabilirsin. Eğer yapmazsan kafanı bizzat ben uçururum, anlaşıldı mı?
Benden istediğinizdedir. Şayet kabul edecek olursam bu fotoğrafların beni hapse götürmeyeceğine dair ne garantim var ki?
Yok aslında ama avantaj sende. Bergeron'un seninle uğraşmaktansa kendi paçasını kurtarmaya çalışmasını sağlayacak bir fikrim var.
Fransa'da böyle şeyler olmaz Mösyö.
Sen hakikaten pek savmışsın. Bunlar resmen yapılmaz Fransuva. Sadece oluverirler.
Neymiş peki o diye sordu sürücü yutkunarak.
Jack bu katın başka bir kanadında, eğer yanlış hatırlamıyorsam.
Doğru, bu bölüm alt personel içindir.
Ama giriş iznin var değil mi? Yani oraya girip çıkabiliyorsun.
Eğer sizi onun bürosuna götürebilir miyim diye soruyorsanız evet götürebilirim.
Gizlice?
Gayet tabii. Ben sürekli olarak onun yanındayım. Bu bölümde geçiş şifresiyle girilebilen bir arka koridor vardır. Doğruca yüksek düzey yöneticilerin odasına çıkar. Tabii o şifre bende var.
Haydi o zaman.
Peki oraya gidince ben ne yapacağım?
Buraya dönecek, bekleyecek ve işlerin iyi gitmesi için dua edeceksin.
Ya siz Monsieur Latam?
Ben de en iyisinin olması için dua edeceğim. Yüzbaşı Christian Dietz telsizini gözden uzağa bir kitap rafına koyup otel süitinin orta kapısının sol tarafında yerini aldı. Keskin kulağıyla dışarıda halının üzerindeki yumuşak ayak seslerini duydu, ardından da sessizlik. Silahı elinde hazır beklerken acaba bu saldırganlar bir yerlerden anahtar kopyalamışlar mıdır, yoksa kapıya bir saldırı düzenleme riskini göze alabilirler mi diye düşündü. İkincisi seçeneğe karar verdikleri belli oluverdi. Sessizlik gök gürültüsü gibi bir kırılma sesiyle kapının menteşelerinden sökülüp komandonun üzerine devrilmesiyle sona erdi. İki adam bir sonraki adımda ne yapacaklarından tam emin olamaz bir halde içeri daldılar. Ellerinde silahları bir sağa bir sola bakıp duruyorlardı. Bu ikilemi Deeds çözdü.
''İndirin silahınızı yoksa ölürsünüz.''
Birinci adam aniden dönüp silahının namlusuna yerleştirilmiş susturucusundan minik tükürme sesleri çıkararak ateş etti. Komando kendini yere atarken karşılık verdi, saldırganı karnından vurdu ve adam iki büklüm yere yuvarlandı. İkinci adam şaşkınlık içinde silahını indirdi. O anda üç koruma açık kapıdan içeri yıldırım gibi daldılar. Karin Dövriz geceliği de birden yatak odasından dışarı fırladı.
''Geri dön çabuk!'' diye kükredi Deitz.
Karin yatak odasının kapısına doğru yönelirken ikinci saldırgan silahını kaldırıp ateş etti. Kadının sol omzundan kan sızarken korumalar silahlarını adama doğrultmuşlardı.
''Durun!'' diye kükredi Deitz. ''Ölürse bize hiçbir yararı olmaz.''
''Ölürsek bizim de yararımız olmaz!'' diye bağırdı denizci çavuş, Colt 45'i Neo'nun kafasına doğrultarak.
''At onu pis solucan yoksa işin biter.''
Neo silahını döşemeye bıraktığı sırada Deitz de ayağa kalkıp odanın öbür ucuna yere yüzü koyun yatmış kanlar içindeki Karin de Vries'e doğru koştu. O sırada Nazi'nin tabancasına da bir tekme attığı uzağa fırlattı.
''Kımıldama!'' diye emretti. Sonra geceliğin askısını kopararak Karin'in omzuna baktı. ''Kötü değilmiş!'' dedi. ''Kurşun omzunu sıyırmış. Hepsi bu kadar. Böyle durun. Ben bir avlu getireyim.''
''Ben bulurum!'' dedi en yakındaki koruma. ''Nerede?''
''Şu kapıdan gir banyoda. Üç tane ufak temiz avlu al. Birbirine bağla.''
''Turnike mi yapacaksın?''
''Onun gibi bir şey. Deriyi düz tutmamız gerekiyor. Sonra da bardan biraz buz getir.''
''Hemen.''
''Bana aynı zamanda doktor olduğunu söyleme sakın.'' dedi Karin geceliğinin kenarını yukarı kaldırarak zayıf bir gülümsemeyle.
''Bu beyin cerrahisi değil ki Bayan Dövrey, sadece küçük bir yara. Şanslıymışsınız, acıyor mu?''
''Acıdan ziyade biraz uyuşukluk hissediyorum yüzbaşım.
Sizi elçilik doktoruna götürelim.''
''Drew nerede? Ya Gary? O nerede?''
''Lütfen beni bu işe karıştırmayın bayan. Bay Latham bize emirleri verdi, gösteriyi kendisi yönetiyor. Anthony ile beraber ikinci şubeye gittiler. Yazı turayı kaybettim, geri kazandı.''
''İkinci şubeye mi? Neden?''
''Konsolosçunun dediğine göre tavan arasındaki farenin kim olduğunu çözmüş.''
''Tavan arasındaki fare mi?''
''Hepimizde temastaki Nazi köstebeği.''
''İkinci şubede mi?''
''Dediğine göre öyleymiş.''
''Bu hasta bir şeyler diyordu ama kamyonette sorduğumda omuzlarını silkip geçiştirdi. Sadece bir tahmin dedi. Peki sen biliyor muydun?''
''Sizin buna karışmanızı istemedi sanıyorum.''
''Havlular komutanım!'' dedi koruma yatak odalarının birinin kapısından dışarı fırlayarak. Sonra hızla iki Neo'nun yanındaki arkadaşlarına yardıma koştu. Biri ölü veya baygındı, diğeri ise hırsla çırpınıyordu.
''Sizinle temas halinde olacağız yüzbaşım.''
''Siz yüzbaşıydınız değil mi?''
''Burada rütbe pek dikkate alınmaz onbaşım. Sonra görüşürüz.''
''Buradan basıp gitmemiz gerekiyor. Bizi anlıyorsunuz değil mi? Buz bulamadığım için üzgünüm.''
''Gidin haydi!'' diye emretti Deitz. Denizci korumalar koridoru geçip iki tutukluyla beraber yangın merdivenine doğru hızla gittiler. Telefon çaldı.
''Sizi yere bırakıyorum.'' dedi komando.
Omzunun etrafındaki havluları emniyete alıp Karin'i halının üzerine nazikçe yerleştirirken ''Telefona cevap vermem gerek.''
''Eğer arayan Drew'sa söyle, onu geberteceğim.''
Arayan Latham değildi, otel resepsiyonuydu.
''Derhal ayrılmanız gerek.'' diye bağırdı resepsiyon görevlisi Fransızca olarak. ''İkinci şubeyle yaptığımız işbirliği buraya kadar. Santralımız gürültüler ve silah sesleri ihbarlarıyla kilitlendi.''
''La passion du coeur!'' diye karşılık verdi Deitz kararlılıkla.
''Odanın çevresini kapatın, biz sizi koruyacağız. Bana 5 dakika verin ve polisi arayın ama benim 5 dakikaya ihtiyacım var.''
''Elimizden geleni yapacağız.''
''Haydi!'' dedi yüzbaşı telefonu kapatıp Karin'e dönerek. ''Seni buradan dışarıya taşıyacağım.''
''Aslında yürüyebilirim.'' diye sözünü kesti Dövriz.
''Bunu duyduğuma çok memnun oldum. Merdivenlerden ineceğiz. Sadece bir kat var.''
''Ya bavullarımız, elbiselerimiz? Herhalde burada kalmalarını ve polisin onları bulmasını istemezsiniz.''
''Hay içine bağışlayın efendim ama hakikaten çok berbat bir durum.''
Yüzbaşı telefona doğru koştu, hemen resepsiyon görevlisini aradı.
''Eğer buradan hemen gitmemizi istiyorsanız en becerikli kominizi gönderin. Bavullarımızı toplayıp çıkışa getirsin. Ayrıca söyleyin, eğer fazla bir şey çalmazsa tam 500 frank olacak.''
''Naturellement.''
''D'accord.''
''Giderim haydi!'' dedi komando telefonu hızla kapatıp Karin'e doğru koşarken. Birden durup sandalyenin üzerinden bir erkek pardüsüsü aldı.
''İşte giyin bunu, size yardım edeyim. Yavaş yavaş kalkın, kolunuzu omzuma atın,
Güzel, yürüyebilir misiniz?
Gayet tabii, biraz kolum acıyor.
Sizi doktora götürene kadar da acıyacak, o yaranıza bakar.
Ya Drew ile Gary, neler oluyor?
Bilmiyorum Bayan Devries, ama şu kadarını söyleyebilirim. Şu sizin konsoloslukçu arkadaşınız, doğrusunu söylemek gerekirse kendisi hakkında hiç düşünmemiştim. O birinci sınıf biri. Sislerin ötesini görebiliyor. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi?
Pek değil yüzbaşım, dedi Karin komando kendisini tutup merdivenlere doğru götürürken. Sisler ile neyi kastediyorsunuz?
Gerçeği örten duman. O dumanın içinden ateş ediyor çünkü onda hedefin orada olduğunu söyleyen keskin bir içgüdü var.
O çok mükemmel değil mi?
Mükemmelden de öte Bayan Devries, bir deha. Onunla her zaman çalışabilirim. Tam benim aradığım gibi bir şef.
Benim de yüzbaşım. Her ne kadar kendim için daha başka bir unvan tercih etsem de...
Drew ikinci şubenin yeni müdürünün levhasız kapısına yaklaştı, kapıya vurmadan açıp içeri giriverdi, sıkıca kapattı. Jack Benjeron bir pencerenin yanında duruyor, dışarıya bakıyordu, hızla geri döndü. Latham'ın girişi onu şaşırtmıştı. ''Drew!'' diye haykırdı afallamış bir ses tonuyla. ''Kimse bana burada olduğunu söylememişti.''
''Bilmedi, istememiştim.''
''Ama niye?''
Çünkü beni görmemek için bir bahane bulabilirdin. Nerede olduğumuzu haber vermek için birkaç saat önce seni aradığım zamanki gibi. François'a gittim.
Tanrı aşkına be adam, ilgilenmemi bekleyen yüzlerce sorun var. Ayrıca François'yı vekaleten başyaverim yaptım. Yarın yönetici bürolarına taşınacak.
Ne sıcak bir aile mi ortamı olur ama.
Efendim? Ayrıca seni kırdıysam özür dilerim ama gerçekte anlayacağını düşünmüştüm. Cumhurbaşkanı ve meclisin birkaç üyesi dışında telefonlarımı askıya almak zorunda kaldım. Çünkü herkesle konuşmama imkan yoktu. Soruşturma timlerimiz çalışmaya başlayana kadar cevap veremeyeceğim pek çok soru var. Düşünmek için zaman gerekiyordu.
Çok güzel Jack, ama içimden bir ses bana senin çok ama çok uzun bir süreden beri düşündüğünü söylüyor.
Aslında yıllardan beri.
Unutmadan François bunu benim için doğruladı. Muhtemelen şu kuaför Romeo'yu da François'nın karısı için sen ayarlamıştın değil mi?
Harcanı verecek bir insan oldu daha.
İkinci şube müdürünün yumuşak, narin yüzü birdenbire heykel gibi oldu. Gülen bakışlarının yerini nefret püsküren iki cam küre aldı.
Ne yaptın diye sordu hafifçe. O kadar hafifti ki zor bela duyuluyordu.
Beni sana getiren iç içe geçmiş yolları anlatmayacağım. Canımı sıkıyor ama çok muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Moro'nun Don Quixote'una bir de Sancho Panza efendisine tapan hayran bir hizmetçi. Efendisinin itimadını ve şefkatini kazanma yolunda ağır ağır ilerliyor. Günlük işlerinde ona yardım ediyor. Her gün ve her gece. Senden başka hiç kimse benim, ağabeyimin, karinin ve Moro'nun zavallı sekreterinin nerede olduğunu bilemezdi. Herkese yutturdun. Harry ile Moro'nun sekreterini hakladın ama Karin'le bende tutturamadın.
Sen artık ölüsün Drew, dedi ikinci şubenin müdürü neredeyse güler yüzle. Benim bölgemdesin ve sen ölüsün.
Yerinde olsan bu kadar çabuk karar vermezdim Teğmen Anthony. Teğmen'i tanıyorsun. Kabul memurenle birlikte dışarıda.
Kabul memuren eminim ki şu ana kadar telefonunu kullanıp Büyükelçi Cortland'ı aramıştır. Cortland, Fransa Cumhurbaşkanı ve kabinesiyle acil bir toplantı talebinde bulunmuştu da.
Neye dayanarak?
Çünkü ben François'yı gördükten sonra dışarı çıkmadım ve Anthony'ye de çıkmamasını söyledim. 8 dakika üzerinde anlaştık, emin bir sayıydı.
Biliyorsun şu yarmaları ya da denizci koruma timini söylediği gibi angutları otele gönderdiğin zaman işi berbat etmiştin. Paris'te hiç kimse nerede olduğumuzu bilmiyordu. Sen ve adamın François hariç.
Denizci koruma timi mi?
Kahramanlar ölmemeli Jack. Eğer böyle bir plan yaparken bu ayrıntıyı gözden kaçırdıysan gerçekten aptallık etmişsin.
Hiçbir şeyi kanıtlayamazsın. Beni Cumhurbaşkanı tayin etti.
Sen bir zonnenkinsin. Seni gidip piç kurusu.
Buna kimse inanmaz. Elinde ne kanıtın olabilir ki böyle bir kuyruklu yalan için?
Evet haklısın. Gerçekten de her şey kılıfına uydurulmuş görünüyor. Ama biliyor musun, senden kuşkularım kesinleşmeye başladığı zaman bile araştırmadan hüküm vermedim.
Dün gece Boğaz'dan askeri kamyonetle dönerken süper bilgisayar bölümünden Joel adında cin gibi bir çocukla tanıştım. Senin hakkında bir döküm çıkarmasını rica ettim. 51 yıl önce Alman sınırına yakın Lauterburg'da Monsieur ve Madame Bergeron adında çocuksuz bir çift tarafından evlat edinilmişsin. Müthiş bir talebeymişsin. Bir sürü burs almışsın. Doğruca Paris Üniversitesi son sınıfına geçmişsin. Seni zengin bir adam yapacak bir düzine işten birine girebilir misin ama girmemişsin. Memuriyeti seçmişsin, istihbarat branşını. Mali açıdan pek de verimli bir iş değil.
Bu benim ilgi alanımdı, benim gizli hobim.
Eminim öyledir. Zamanla yıllar geçtikçe doğru yere doğru zamanda geliverdin. Su yıldırımı için hiçbir şey yapamazdın çünkü bizim planörleri bulmamızdan önce yanımızdan ayrılmıştın. Ama operasyon fiyaskoyla sonuçlanınca nasıl karşıladın bunu? Ein Volk, ein Rach, ein Bock.
Sen delirmişsin, söylediğin her şey yalan.
Hayır değil, kendi sözlerinde bu senin. Bu vaazdaki o mütevazi itirafında. Öyle ya da böyle çıkıp gitmen gerektiğini biliyordun, er ya da geç ip boğazına dolanacaktı. Gerçekten de ikinci şubenin müdürü unvanını beklemiyordun. Söylediğin tek dürüst laf da oydu çünkü başka istihbarat servislerine senden daha iyi adamlar olduğunu biliyordun. Bu nedenle hepimizi açıkladın. Ben bir lider değilim, emirlere uyan bir takipçiyim. Artık duymaktan bıktığımız Nazi sözlerini tekrar ediyordun. Beni şu bizim süper bilgisayar uzmanına götüren de bu oldu işte, şans eseri.
Tekrar ediyorum dedi Jacques Bergeron buz gibi. Ben bir yetimdim. Annem ve babam Fransızdı. Hava saldırısında ölmüşler. Ayrıca istediğin zaman akademik eğitimim konusunda bilgi alabilirsin. Paranoyak Amerikalı, sen bir baş belasısın. Fransa'dan sınır dışı edilmeni sağlayacağım.
Bu olamaz Jacques. Benim ağabeyimi öldürdün ya da öldürttün mü demeliydim. Bırakayım da yapacaklarına devam et, öyle mi? Senin deşilmiş kafanı Pont Neuf'teki en yüksek direğin üzerine asacağım. Aynı giyotin hayranlarının bayıldıkları gibi. Bütün o skolastik başarılarına karşın bir şeyi atlamışsın. Lauterburg asla bombalanmadı. Ne müttefikler ne de Almanlar tarafından. Yeni bir hayata başlayabilmen için Ren Nehri'nin karşı tarafına kaçırılmışsın bir Sonnenkind olarak. Bergeron gözleri Latham'ın yüzünde hareketsiz kala kaldı. İnce soğuk bir gülümseme yayıldı yüzüne.
''Gerçekten de dahi misin Drew?'' dedi yavaşça. ''Ama tabii ki buradan canlı çıkamazsın. Böylece tüm dehan da boşa gitmiş oluyor. Ne söpa! Paranoyak bir Amerikalı, geçmişi şiddet vakalarıyla dolu bir adam. İkinci şubenin müdürünü katletmek için geliyor. Kimmiş bakalım Sonnenkind?'' Her şeyden öte Moro sana hiç güvenmezdi. Senin sürekli olarak kendisine yalan söylediğini açıklamıştı bana. Benim tek başıma ve sadakatle bilgisayarına aktardığım notlarında da var bunlar.
Sen mi aktardın?
Onun notlarında yazılı bunlar. Tek önemli olan da bu. Onun gizli belgelerine ulaşma şifresini bir tek ben biliyorum. Orada olanlar sadece kendisine aittir.
Onu neden öldürdün? Neden onu öldürttün?
Çünkü aynen senin gibi o da gerçeğe yaklaşıyordu. Her şey sekreteri Monique'in öldürülmesi ve geri zekalı bir fedainin Amerikan aracının sürücüsünü öldürdüğü o saçma sapan geceyle başladı. Çok ama çok ahmakça bir hataydı. Bağışlanamazdı. Çünkü Moro sizlerin orada olduğunu bilen öbür kişinin ben olduğumu anlamıştı. Monique yanlış bilgi verebilirdi. Vermişti de zaten.
Ne komik dedi Latham. Ben de o zaman kuşkulanmaya başlamıştım. O olay ve ağabeyimin Londra'dan uçakla gelirken güya ikinci şube gözetimi altında olması kafamda bir şimşek çaktırdı.
Düzenlenmesi çok kolay oldu dedi Bergeron ağzı kulaklarına doğru yavaş yavaş yayılırken.
Ama bir sorunun cevabını bilmiyorum diye kesti Drew öfkeyle. Moro'dan benim Harry'nin yerine geçtiğimi öğrendiğinde neden Bonn veya Berlin'e haber uçurmadın?
İşte şimdi saçmaladın diye karşılık verdi Bergeron. Fazla hareket saham yoktu. Özellikle de burada, şubede. Bunu sadece Claude'la ben biliyorduk. İkinci şubeye uzanan bir araştırma benden kuşkulanılmasına yol açardı.
Bu açıklama çok zayıf kaldı Jacques dedi Drew Sonnenkind'e dik dik bakarak.
Yine zekanız parıldıyor Mösyö. Bence bırakın hataları başkaları yapsın. Bir tek kişi bütün o hataların arasından doğrularla kendine yol açar. Kahramanları cennete götüren gerçek meleğin kendisi olduğunu ilan ederek. Kısacası uygun zamanını bekliyordum. Sizin Amerikan siyasetçileriniz bu zamanlama konusunu çok iyi bilirler.
Çok iyi koca bebek. Burada konuşulan her şeyin kaydedilmekte olduğunu söylemiş miydim sana? Frekans Teğmen Antoni'nin lobideki makinesine ayarlı.
Yüksek teknoloji ne harika bir şey. Öyle değil mi?
56. ayrımın sonu. Sayfa 673.